Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu.
Yasaklar geldi ama tabii ki ben buldum yolunu. Bir kere de zamanında gel be zargana. Bu ne ya?
Heh, hele şükür. Takip edilmedin değil mi? Bak yakarsın beni. Malları getirdin değil mi? İyi. Buralardan kaybolma. Yakalanırsam da kullanıcıyım demeyi unutma.
Tam istediğim gibi. Makine ya. Bir adet oyuncu mouse'u. Telefon şarjı. Dörtlü priz. Hayat kurtaran iki kalem pil. Ve kaşık işler karışık. Yasak maddeler almak büyük suç.
Durum tam da bu hale geldi.
Kötü bir yönetim insanı hayattan ne kadar soğutabilir isimli bir deneyin kobaylarıyız sanki. Seçilmiş ülke Türkiye. Denekler ise milleti. Gerekçesi de var. Pandemi. Peki buraya kadar nasıl gelindi?
Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim.
Yapar mı? Yapar. Ben şahidim. Hiç unutmam. Fahrettin'le avlanmaya gitmiştik yağmur ormanına. Karanlığın yüreği diyorlar oraya. Nitekim gece zifir karanlık. Ortalığı sis basmış. Vahşi hayvanlar bir anda etrafımızı sardı. Biz tir tir titrerken Fahrettin tüfeğini yere bıraktı.
Korkuyorum Fahrettin dedim. Ama o
bana yaklaşmayın
dedi. Tek hamleyle çakısını çıkardı. Diğer eliyle bize sus yaptı. Tek başına canavarların arasına daldı. Süreci iyi yönetti. Bir süre sonra sesler kesildi. Sis dağıldı. Hepsini aklamıştı. Bir baktık Fahrettin'in önünde yatan koca bir dağ aslanı. En az 5 metre. Belki de 10.
Ama kendisi bana bu mevzudan bahsetmemem için söz verdirdi.
O artık benim kahramanımdı. Dikkat ederseniz daha anlatamadım. Elleriyle boğduğu o dev ejderhayı.
Nerede kalmıştık? Ha işte günde 2 milyon aşı. Hazırsanız anlatayım ekonomide neden çarşı karıştı.
Bugün menümüz zengin. Teker teker hepsinden bahsedeceğim. Virüs Türkiye ekonomisini iyice hasta etti. Yönetim yetmezliğine götürdü, yatağa düşürdü. Yılbaşından beri işin bu boyuta ulaşacağı, hatta daha da fenalaşacağı belliydi. Bağıra bağıra geldi. Ülkeyi sözde virüs yüzünden kapattılar. İyi güzel de elinde aşı olmadan bu kapanma neye yarar? Esas kapanmayı ekonomide yaptılar. Tek bir genelgeyle koca perakende sektörü kapandı. Adeta yasaklandı. Var mı dahası? Buralardan elde edilecek vergi gelirlerini ve yaratılacak ekonomik değerleri sildi attı. Hiç böyle boşuna uğraşmayalım. Ülkeyi komple üzerlerine yapalım. Rahat rahat karar alsınlar. Salgına karşı hırdavat, züccaciye, kırtasiye ile savaşan tek ülke Türkiye. Bu sektörlerde ekonomiyi durdurmanın bir maliyeti olacak tabii ki. Tekrar açıldığında aradaki farkı kapatabilecekler mi? Ya virüs bile bu işe şaşırdı. Bunlar benimle savaşıyorlardı. Şimdi kendi vatandaşlarıyla savaşıyorlar. Benimle ne alakası var? Falan demeye başladı.
Güzel kardeşim, önemli olan bunları önceden görüp kimseyi mağdur etmeden önlemler alabilmekti.
Başaramadılar. İş bilmek nedir? Kriz nasıl yönetilir? Liyakat gerekli midir? Bilgi düzeyi neden önemlidir? Tamamıyla yetersiz bir yönetimin bizi getireceği yer işte tam da burası. Kahveden kaldır birini. Hüsnü abi geldi mi? Gelsin. Geçir idarenin başına. O bile yapmaz böyle bir hata. Tek bildikleri yasaklama.
Markete gittiğinizde yumurta alabiliyorsunuz. Ama tavanın sapı koptuysa yenisini alamıyorsunuz. Süt alabiliyorsunuz ama bardak kırıldıysa alamıyorsunuz. Artık bir avucuna yumurta kırar, diğerine süt koyar, yalamaya başlarsın. Aman virüs bulaşmasın.
Bunları üreten onlarca fabrika, satan yüzlerce firma. Ürettikleri, pazarladıkları ürünlerin satılması yasaklanınca nasıl bir katkıda bulunuyorlar acaba virüsle savaşa? Neyse ki virüsle karşılıklı imzaladığımız çok yönlü sözleşmeyi Turizm ve Kültür Bakanı müjdeledi. Ne alakaydı kendisi?
Ama net bir sayı verdi.
17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5000'in altına inecek. Kesin bilgi. Anlaşma mı yapmışlar? Yayınlayacakları rakamı önceden açıklamışlar, iyi mi? Gel de güven şimdi. Anlaşma kurallarına göre
Eflak ve boğadan virüse bağlanacak. Virüs kendi sınırlarına çekilecek. Peki öyle olması gerektiği için mi? Yoksa öyle olacağı için mi? Bakan mı? Müneccim mi? Diyorum ya, yönetemiyorlar. Ekonomide de sadece Merkez Bankası'nın aldığı para politikası kararlarının yeterli olduğunu sanıyorlar. Oysa dolar ve faiz reel ekonominin sonucu. Bakın bunlar ders olsun herkese. Ülke böyle yönetildikçe salgın geçse bile belimizi doğrultamayız milletçe. Falan işte, Merkez Bankası toplandı. Yine aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın düsturuyla çömeldi, kıpırdamadı. İyi de o başka bir durumun davranış biçimiydi. Bu işten böyle sıyrılamazsın ki. Ne demişti? Ben faizi enflasyona göre ayarlıyorum. İyi yapıyorsun da hangi enflasyona göre? Açıklanan enflasyonsa hiç uğraşma. İnananı yok. Hatalı ölçüldüğünü bile bile açıklanan üzerinden tartışma neye yarar ki? Gerçekçi görünsün diye ufak ufak arttırıyorlar ama yapabildikleri de maksimum bu kadar. Oysa Merkez Bankası bu yılın başında hedefi yapıştırmıştı. %5. Aferin. Ya bu hedefin gerçekleşmesi İstiklal Caddesi'nde yürürken Arap görmemek kadar olanaksız. Onlar da anladılar bu sefer. 2021 tahminimiz 9.4 diye açıklama yaptılar. Sonrasında bakan değişti. Bir dilek tut. Naci geçti. Döviz koptu gitti. İthal edilen her malın fiyatı arttı. Geçen hafta toplandılar, biraz daha yukarı çekelim kararı aldılar. Ne sallayalım abime? 2021'de %12.2. Peki bir anlamda Merkez Bankası istatistik kurumuna siparişi verdi. 3 aşağı 5 yukarı buralarda olacak dedi. Bağımsız gibi görünen kölelerden daha özgür olmayan iki kurumun paslaşması. At yalanı Pinokyo görse kıskanırdı. Nisan ayı enflasyon ne açıklandı? %17.14. Politika faizi %19. Şimdilik idare eder. Arkadaş, size şöyle anlatayım. Yıl 2004. Enflasyon %9.32. Yani o kötü dediğimiz 17 yıl önceki enflasyon bugünün neredeyse yarısı. Tabii bu arada enflasyon hesaplandığı sepetler değişti. Kurumun başkanları değişti. Ayarlamayı yapan çalışanlar değişti. Ölçüm sistemleri değişti. Baz etkileri ayarlandı. Çıka çıka bu çıktı. Nerede başarı? Düşmedi, düşürülemedi. Ülke bir arpa boyu yol gidemediği gibi o yılları arar hale geldi. Hele üretici enflasyonu. Yıllık bazda %35.17. Tüketicinin iki katı. Şöyle düşünün. Üretici bir malı geçen yıl 10 liraya üretiyorken bu yıl o üretim %35 daha pahalı hale gelmiş. Nitekim zam yapamamışlar. Böyle olursa ne olur? Ya kapar ya zam yapar. Peki bunları yönetenler bilmiyor mu? Ne planlıyor olabilirler? Buna iktisatta Neo Fisherian tadında bir uygulama denilebilir. Enflasyon durur veya yavaşlarsa Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi, bak enflasyon artmıyor, demek ki daha da düşebilir algısını yerleştirdikten sonra faizleri aşağı çekebilir. Yani karışık mı oldu? Poker gibidir. Elinde iyi kağıt varmış gibi davranılır. Ama bizim Merkez Bankası bunu defalarca denedi. Piyasa biraz sıkıştırınca açtı elini. Sinek iki. Diğer taraftan dünyada para trilyon dolarlar bazında artınca, çok bol olunca, el alem nereye süreceğini şaşırınca her şeyin fiyatı yükselmeye başladı. Emtialar, gıdalar, gayrimenkuller, araçlar. Aklınıza ne gelirse daha da yükselecek fiyatlar. Bakın tarımsal ürün fiyatları. 2012 yılından beri en üst seviyeye yükseldi ve düşeceği de yok gibi. Enflasyon verilen faizi götürüyorsa paranın istikameti kayar dolara. Her haltı ithal eden bir ülke olarak nasıl bu durumdan etkilenmeyeceğiz ki? Hem döviz artıyor hem mal fiyatları. Artık enflasyonun düşmesi için tek şansımız masada kağıt kalem oynatmaları. Dolar kuvvetle muhtemel yakında yeni zirvelere doğru yola çıkacak. Şu ana kadar rekor kabul edilen 8.58'in üzerine atacak. Türk lirasını savunacak silahımız kalmadığı için orada geniş geniş takılacak. Şöyle anlatayım. 2020 yılı dolar Türk lirası kurunun adil değeri 5.5 liradır diye ortaya çıkan IIF analistik, ki önemli bir kuruluştur kendisi, raporunda görüşünü 7.5 liraya kadar yükseltmişti. Yani revize etmişti. Zaten geçen yıl hiç 5.5'u görmedi. Bu arkadaş 2 gün önce çıktı. Yılı 9.5'ta kapar diye tekrar fikir değiştirdi. Fikrinin aslında çok bir önemi yok ama öylesine iyimser birisinin alt limiti 9.5 liraya geldi. Derin analizler falan yapmaya gerek yok. 4 işlem bil, sonuç çıkıyor zaten. Senin bu yıl çevirmen gereken 225 milyar dolar mı var? Ülkeye para gelmiyorsa bulmak daha maliyetli ve daha zor olur. Kuru her geçen gün arttırarak götürür. Normal şartlarda faizler bu kadar yüksekken dolar durur, hatta düşer.
Faizler yüksek mi? Ya ülke playofflara girdi. Hedefi dünya liderliği. Venezuela, Zimbabwe, Arjantin, Yemen, Liberya, Surinam. Sonrasında da Türkiye.
Dünya yedincisi. Yüksek Türk lirası faizinden faydalanmak için normal şartlarda dövizden Türk lirasına geçilir. %19'dan bağlıyorsun parayı. Ama faizden kazanacağın parayı gözden çıkartıp gözünü kırpmadan dolar alıyorsan, ülkeyi yönetenleri de bunu düşündürmüyorsan sorun büyük demektir. Türk lirasının değer kaybetmesinin o kadar çok nedeni var ki. Say deseler cari açıkla başlarsın, enflasyonla devam edersin, oradan dış politikaya, Amerika, Avrupa, Rusya'ya geçersin, ithalat, dış ticaret derken ülkenin borçluluğuna girersin. Doğudan çıkıp Suriye'ye, Irak'a girersin, Amerika'nın uygulayacağı katsa Halkbank yaptırımlarından tutup yap, işlet, devret projelerinin garanti ödemelerine kadar söylersin. Hepsi döviz bazında. Siyasi baskı, hukuksuzluk, adaletsizlik ve en önemlisi belirsizlik. Bunları hep sayar dökersin. Yine de bitiremezsin. Ya ülkeyi yöneten kişinin damadı 2 aydır işsiz. Kim bilir nerelerde dolaşıyor sebepsiz. Geceler sabahsız, ömrüm baharsız. Onu da işsiz saydılar mı acaba yalansız? İşsizlik sorunu çözemezsen diğerlerinin hepsi hikaye zaten. Peki para nereden gelecek? Turizm. Kesin mi? Belirsiz. Sen kapıları açsan bile erken rezervasyonun büyük darbe aldı. Ne yaptın? Sezonu kurtarmak için Mayıs'ın ortasına kadar tam kapanma. İşe yarar mı? En çok turistin geldiği Rusya uçuş yasağını genişletebilir. O kadar da Sputnik 5 aşısı alıyoruz. Belki o biraz işe yarayabilir. Eğer umut edildiği gibi Mayıs ayında vaka sayısı 5000'in altına düşerse, yalan dolan olsa bile ki sipariş vermişler o yönde, bize turist yollayacak ülkelerin Türkiye'ye karşı seyahat yasaklarını kaldırması illa bir süre alır. Bunun anlamı Temmuz ayında da aradığınız turiste ulaşamayabilirsiniz. Oradan gelecek dövizin yarısını kafanızdan silebilirsiniz. Diğer kalem ihracat. İhracat dedikleri Türkiye'nin yurt dışına sattığı mal. Rekor kırıyoruz derler, bakarız aval aval. Rekor kırmışsak çok mal satmışız, iyi para kazanmışız. Peki bu işten nasıl faydalanırız? Faydalanamayız. Şöyle anlatayım, bizim mevcut sistemle her ay satış rekoru kır, ekonomi yine tam takır kuru bakır. Ey Amerika, ey Almanya, işte arkasından atıp tuttuğun yabancılar var ya, onların bu ülkede kurulu şirketleri toplam ihracatımızın yarısından fazlasını yapıyorlar. Yani yabancı oyuncu oynatıyoruz, bizim adımıza kazanıyorlar. Kazandıkların hepsini Türkiye'de mi tutacaklar? Kar transferi yapacaklar. Zaten sorun sattığımız malda değil, aldığımız malda. İthalatta. O zaman daha az alalım, daha çok satalım. Daha yani. Ama o işler olmuyor öyle. Koşuyorsun kamuoyuna 3 attık diye açıklıyorsun. 4 yemişsin, bak onu hiç söylemiyorsun. Nisan ayı ihracat rekor kırdı 18.8 milyar dolarla. Gayet iyi. Peki ya dışarıdan alınan mal ithalat ne oldu? 21.9 milyar dolar. Hesapla 3.1 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Sahi burada mutlu olmamız gereken yer neresi? Ben de kutlamak istiyorum ama anlamadım ki. Hazır dışarıya açılmışken dünyayı anlatmadan rahat edemem. Birleşik Devletler Hazine Bakanı Janet Yellen ağzından kaçırdı. Piyasalar onu duyar duymaz karıştı. Ne dedi? Faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirtti. 5 saat sonra döndü. Ay şekerim, olur mu? Ben öyle bir şey demedim. Yanlış anlaşıldım diye çevirdi kazı. Haliyle altı biraz yandı. Bakın çok iddialı konuşuyorum. Her yerde de duyamazsınız bunu. Amerika'da enflasyon %5'i geçecek. Amerika ve %5 enflasyon diyorum. Göreceğiz birlikte. Yoksa o kadar para basacak ama konu Amerika olunca ekonominin kuralları işlemeyecek. Takır takır işleyecek. 10 yıllık faizler sırf bu beklentiyle yılı %2'nin üzerinde kapayacak. Bu anlattıklarım size anlamsız geliyorsa, bu durum başta Türkiye olmak üzere gelişen ülkeler kategorisinde bir anlamda felaket demek. İşaret fişeği atıldı. Benim esas merakım, parti bittiğinde Türkiye nezdinde eller günahkar şarkısı hangi ülke için çalacak? Kötü ekonomimiz için kim suçlanacak? Ama bunlar mutlaka yaşanacak. Bu arada piyasalar tabii ki dalgalanacak. Çünkü lastik gibidir. Anormal fiyatlamalar olur. Kısa, orta, uzun vadede illa düzelir. Her şey değerini mutlaka bulur. İşte bu anomalilerden biri kripto para borsasında yaşanıyor. Dogecoin var. Duymuşsunuzdur Dogecoin. Tarihin en pis manipülatörlerinden Elon Musk'ın gazıyla baksanıza çıktığı yere, acayip fiyatlara, toplam değeri 70 milyar dolarda. Temeli neye dayanıyor? Hiç. O 70 milyar dolarda ya. Koskoca asırlık BMW. 135 bin çalışanı, onlarca fabrikası, teknolojisi, araştırması, geliştirmesi. Yılda 1,5 milyondan fazla araba satışı. Topla 54 milyar dolar piyasa değerinde. Köpek coin 70 milyar dolarda. Bakın, bu Dogecoin'in yaratıcısı, şaka olsun diye para birimini 3 saatte tasarladık. Üstelik zamanımızın çoğunu köpek görünüşünün nasıl olacağını harcadık demişti. Süre içinde yok olacağı aşikar, tamam, ama piyasalarda böyledir. Dogecoin en güzel örnektir. Çoğu zaman saçmalar. Şimdi buraya kadar arttı diye biz bunun fiyatını kabul mü edeceğiz? Daha da yükselirse haksız mı çıkacağız? Çıkartanın bile değersiz dediği bir şeye değer mi biçeceğiz? Daha da artarsa, ki 8 Mayıs'ta Elon Musk bir şey açıklayacakmış. Ona kilitlendi bu piyasa. He Murat, bak Dogecoin kötü, sat demiştin, yükseldi. O zaman haksız mı çıkacağım? Değeri sıfır. Gel gör ki 70 milyar dolar. Bildiğin papaz kaçta oynuyorlar. Belki yıllar sürecek ama papaz birisinde illa patlayacak. Bu videoda siz daha fazla kasmamak adına soykırım sözünün kullanılmasına karşın, herkese ey derken Sayın Biden demenin, Halkbank davasının ertelenmesinin, Türkiye'ye şantaj mı yapıyorlar acabanın iç yüzünün, bütçenin dipten yüzüşünün, önümüzdeki NATO toplantısında sürpriz gelir mi acabanın, batık kredi sıkıntılarının, banka bilançolarının, borsanın infazının, olası açılacak yeni ekonomi paketin akıbetini ve daha fazlasını anlatacağım. Ne zaman? Sürpriz ama gerçek, bu pazartesi. Hepsi mi? Evet, hepsi. Ya böyle deyince şimdi benim de inanasım gelmedi. Ama söz veriyorum, deneyeceğim. Siz bu videoyu bir kez daha seyredin, seyrettirin. Şöyle bana heves getirin. Abone olmadıysanız kampanyadan yararlanıp abone olsanıza, bildirimleri açsanıza, bir destek atsanıza. Ha yoksa iki gün sonra yolda görürsem ben de sizi tanımam. Kaçınız Instagram'dan takip ediyor? İşte orası Mordor. Elf gözlerim sizi arıyor. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun diyor.
Podcast dinle.